Ayrım 20. Bölüm 16. 10. gün. Curling. Sayfa 221. Asta Johansen her zaman olduğu gibi sabah 8'de curling kulübünün kapısının kilidini açarken videoda hava soğuktu. Yakında 70 yaşına basacak dul kadının haftada iki defa yaptığı temizlik, topu topu bir avuç adam tarafından kullanılan ve duşu dahi olmayan bu özel ve küçük salon için yetip artıyordu. Asta Johansen içeri girince ışığı açtı. Kaliteli ahşap döşemelerle kaplanmış duvarlarda ödüller, diplomalar, Latince harflerle bezenmiş flamalar ve sakallı, tüvitli, saygın görünümlü erkeklerin siyah beyaz eski fotoğrafları asılıydı. Zenginleri konu alan İngiliz televizyon dizisindeki tilki avcılarına benzettiği için Asta bu adamları her zaman komik bulurdu. Curling salonuna açılan kapıdan girdi ve içerideki havayı hissedince elektrikten tasarruf etmek için genellikle kapalı tuttukları buz termostatını açmayı unuttuklarını anladı. Asta Johansen düğmeye bastı. Neon lambalar bir yanıp bir sönerek çalışmak isteyip istemediklerine karar vermek için boğuşurken o gözlüğünü taktı ve soğutma kablolarının termostatının çok düşük ayarda çalıştığını gördü. Termostatı iyice açtı. Lambaların ışıkları buzun gri yüzeyine vurdu. Asta Johansen okuma gözlüğüyle salonun diğer ucunda bir şey görür gibi oldu. Gözlüğü çıkarınca manzara yavaşça belirginleşti. Bir insan mıydı o? Buzun üzerinden yürüyüp görmek istedi ama emin olamadı. Asta ürkek biri değildi ama günün birinde buzda yürürken kalçasını kırmaktan ve tilki avcıları ona bulana kadar yerinden kıpırdayamamaktan korkardı. Duvarı dayalı duran süpürgelerden birini aldı ve onu baston olarak kullanarak minik adımlarla buzda güç bela ilerlemeye başladı. Cansız adam pistin diğer ucunda boylu boyunca yatıyordu. Başı yuvarlakların tam ortasındaydı. Neon lambalardan gelen mavi beyaz ışık adamın sert bir ifadeyle katılaşmış yüzüne vuruyordu. Adamın yüzü bir yerden tanıdık gibiydi. Yoksa ünlü biri miydi? Donuk gözleri Asta'nın arkasında, burada olanların ötesinde bir şey arıyordu sanki. Yumruk yaptığı sağ elinde, içinde kırmızı bir sıvıdan arta kalanların olduğu boş bir plastik şırınga vardı. Asta Johansen, sakince bu adam için yapacak bir şey olmadığına karar verdi. Ve buzdan yürüyerek en yakın telefona ulaşmaya odaklandı. Aradıktan bir süre sonra polis salona geldi. Ve Asta evine dönüp sabah kahvesini içti. Bulduğu adamın kim olduğunu ancak eline Aftenposten gazetesini aldığında anladı. Harry yere çömelmiş, idarevetle senin botlarını inceliyordu. İçi beyaz oyuncak, ayı kürküyle kaplı kot ceketiyle onun yanında dikilen Björn Holm'a "Pataloğumuz ölüm saatiyle ilgili ne dedi?" diye sordu. Holm'un yılan derisi botları buzun üzerinde ilerlerken neredeyse hiç ses çıkarmıyordu. Asta Johansen arayalı henüz bir saat olmasına rağmen gazeteciler curling kulübünün önündeki kırmızı polis şeridinin hemen dışında toplanmışlardı bile. Tahmin etmenin zor olduğunu söyledi dedi Holm. Sadece sıcak bir yerde buzun üzerinde yatan bir cesedin sıcaklığının ne kadar hızlı düşebileceğiyle ilgili tahmin yürütebildi. Yani bir tahmini var değil mi? Dün akşam saat 5 ile 7 arasında olabilirmiş. Televizyonda haberi çıkmadan önce yani. Kilidi gördün değil mi? Holm başını salladı. Standart yale kilidi. Temizlikçi kadın geldiğinde kilitliymiş. Botlara baktığını gördüm de ben de ayak izlerini kontrol ettim. Solihog'da bulduğumuz izlerle aynı olduğundan eminim. Harry botların tabanındaki desene baktı. Yani adamımızın bu olduğunu mu düşünüyorsun? Evet bence öyle. Harry dalgın bir halde başını oynattı. Vetlesen solaktı biliyor musun? Pek sanmam. Şırıngayı sağ elinde tuttu açıkça görülüyor. Harry tekrar başını salladı. Kesinlikle öyle. Sen yine de bir kontrol et. Harry çalıştığı vakalar günün birinde sonuçlanıp çözüldüğünde ve dosya kapandığında gerçek anlamda mutlu olmayı hiç başaramamıştı. Vaka soruşturulurken daima bunu amaçlardı. Ne var ki o amaca ulaşıldığında tek bildiği henüz yolculuğunun bitmediği olurdu. Ya hayalindeki sonun bu olmadığı. Bazen de o sonun şekil değiştirdiği, kendisini de sonla birlikte Tanrı bilir neye dönüştüğü. Her seferinde içinde bir boşluk hisseder, başarının tadı umduğu gibi olmaz, suçluyu yakalamak beraberinde yeni bir soruyu getirirdi. Elimize ne geçti? Saat akşamın 7'si olmuştu. Tanıklarla görüşülmüş, adli deliller toplanmış, basın toplantısı yapılmış ve cinayet masasının koridorlarında bir parti havası oluşmaya başlamıştı. Pasta ve bira siparişi veren Hagen, Lepswick ve Harry'nin ekiplerini kabirde kendi aralarında bir kutlama yapmaya çağırmıştı. Harry sandalyede otururken birinin kucağına bıraktığı kocaman pasta dilimine bakıyordu. Hagen'in kahkahalar ve alkışlarla kesilen konuşmasını dinliyordu. Yanından geçenlerin birkaçı dürtüp laf atsa da çoğu ona bulaşmamayı yeğliyordu. Etrafında sohbetlerin yarattığı uğultu vardı. Puş herif tam bir ezikmiş. Onu yakalayacağımızı anlayınca korkudan kendini öldürdü. Bizi kandırdı. Bizi mi? Lepswick'le başarıyı bölüşüyorsunuz yani. Onu canlı yakalasaydık mahkeme deli olduğuna karar verecekti ve artık mutlu olmalıyız. Sonuçta elimizde kesin bir delil yoktu. Hepsi ikinci dereceden delillerdi. Espen Lepswick odanın diğer ucundan bağırdı. Pekala millet, kesin sesinizi. Bir olay yaşandı ve geçti gitti. Zil zurna olmak için 8'de Fenris Bar'dayız. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı? Gürültülü bir alkış koptu. Harry pastayı bırakıp ayağa kalkarken omuzunda hafif bir el hissetti. Hondu. Kontrol ettim. Dediğim gibi Vetlesen sağ elini kullanıyormuş. Açılan bir biradan karbondioksit fışkırırken şimdiden çakır keyif olmuş Scar'ın kolu Holm'un omuzuna dolandı. Sağ elini kullanan insanların ömrü solaklardan daha uzun derler. Bu durum Vetlesen için geçerli değilmiş desene. Ha ha ha ha. Scar değerli bilgilerini başkalarıyla paylaşmaya gidince Holm Harry'e çıkıyor musun diye sordu. Biraz yürüyeceğim. Fenris'te görüşürüz. Henry neredeyse kapıya varmıştı ki Hagen kolundan yakaladı. Henüz kimse gitmediyse harika dedi sakince. Emniyet müdürü aşağı inip birkaç şey söyleyecekmiş. Harry komisere baktı. Artık nasıl baktıysa Hagen eli yanmış gibi kolunu tutmayı bıraktı. Tuvalete kadar gidiyorum dedi. Hagen ufak bir tebessümle başını salladı. Harry odasına gitti, ceketini giydi, yavaşça merdivenden indi ve emniyet binasından çıkıp Grönsland Strait'te yürüdü. Havada tek tük kar tanecikleri uçuşuyordu. Ekeberg tepesinde ışıklar parıldıyordu. Bir siren sesi uzaktan gelen bir balinanın şarkısı gibi bir yükselip bir kayboluyordu. İki Pakistanlı Harry'nin uğrak yeri olan dükkanların önünde şakayla karışık tartışırken portakalların üzerine karlar konuyordu. Ayakta zor duran bir sarhoş Grönland meydanında bir denizci şarkısı söylüyordu. Harry gece yaratıklarının dışarı çıkmanın güvenli olup olmadığını anlamak için havayı kokladığını hissedebiliyordu. Bu şehri o kadar çok seviyordu ki. Sen burada mıydın? Eli Kvale mutfak masasında oturup dergi okuyan oğlu Trigve'ye şaşkın gözlerle baktı. Arkadan radyonun hafif sesi geliyordu. Ona neden babasıyla salonda oturmadığını soracaktı ama sonra oğlunun annesiyle de konuşmak istemesinin aslında aynı derecede normal olması gerektiğini düşündü. Ama değildi. Kendisine bir fincan çay koydu. Masaya oturdu ve sessizce onu izledi. Oğlu çok yakışıklı görünüyordu. Döndüğünde gözüne çirkin görüneceğine inanmıştı hep. Fakat yanılmıştı. Radyoda konuşan ses, erkeklerin artık kadınların Norveç şirketlerinin yönetim kurullarına girmelerine engel olmadıklarını, hatta şirketlerin yönetim kurullarında yasal olarak belirlenen kadın kotasını doldurmak için uğraştıklarını, çünkü çoğu kadın eleştirilere maruz kalabilecekleri, kendini profesyonel bir mücadelenin içinde bulabilecekleri ve arkalarına saklanacakları kimse kalmayacağı için kadınların bu mevkiye gelmeye gönülsüz olduğunu söylüyordu. Fıstık yemek için ağlayıp zırlayan, ellerine fıstık verilince de yiyemeyip tüküren çocuklar gibi, dedi ses. Bunu görmek inanılmaz sinir bozucu. Kadınların biraz sorumluluk almasının ve cesaret göstermesinin zamanı geldi. Evet diye düşündü Eli. Zamanı gelmişti. Bugün İca'da yanıma birini geldi dedi Trigve. Öyle mi? Eli'nin midesi ağzına geldi. Bana babamla ikinizin çocuğu muyum diye sordu. Hı hı dedi Eli yumuşak. Çok yumuşak bir sesle. Başı döndü. Peki sen ne dedin? Ne mi dedim? Trigve başını dergiden kaldırdı. Evet dedim tabii ki. Sana bunu kim sordu? Sorun ne anne? Nasıl yani? Yüzün soldu. Bir şey yok hayatım. Kimdi o adam? Trigve dergisine geri döndü. Erkek olduğunu söyledim mi ben? Eli ayağa kalktı. Bir kadın sesi Sanayi Bakanı ile arvestöpü kapıştırmaya çalışırken radyoyu kapattı. Gözlerini dışarıda karanlığa dikilerek bir çift kar tanesinin yer çekiminden etkilenmeden ve kendi rızaları dışında rastgele bir oraya bir buraya savrulmasını izledi. Sonunda şans eseri bir yere konacaklardı. Sonra da eriyip yok olacaklardı. Huzurlu bir düşünceydi nedense. Öksürdü. Neyin var diye sordu Trigve. Hiçbir şey dedi. Galiba üşütmüşüm. Harry amaçsızca Oslo'nun caddelerinde hiçbir şey düşünmeden yürüdü. Aklında Leon Oteli'ne gitmek olduğunu ancak otelin önünde dikindiğinde fark etti. Fahişeler ve torbacılar şimdiden otelin civarındaki sokaklarda yerlerini almıştı. Yoğun bir saatte. Müşteriler seks ve uyuşturucu işlerini gece yarısından önce ayarlamayı tercih ederdi. Harry resepsiyona yürüdü ve yüzünde korku dolu ifadeyi görünce Böre Hansen'in onu tanıdığını anladı. Otel sahibi alnındaki teri silerken anlaşmıştık ama diyerek sızlandı. Harry başkalarının dürtülerinden geçinen insanların yüzlerinin neden vicdansızlıklarından utandığını gösteren sahte bir cila gibi devamlı parlak bir ter tabakasıyla kaplı olduğunu düşündü. Bana doktorun odasının anahtarını ver dedi Harry. O bu gece gelmeyecek. Otel odasının üç duvarı kahverengi ve turuncu renkli psikodelik desenlerin bulunduğu 70'lerden kalma bir duvar kağıdıyla kaplıyken banyo duvarı siyaha boyanmış, gri çatlaklar ve sıvanın döküldüğü lekelerle dolmuştu. İkiz yatağın ortası çökmüştü. Keçeden halı taş gibiydi. Su ve sperm geçirmez olduğunu tahmin etti Harry. Yatak ucundaki sandalyenin üzerinden yıpranmış elf avlusunu alıp oturdu. Dışarıdan şehrin heyecanlı bekleyişine dair sesler geliyordu. Ve Harry köpeklerin geri geldiğini hissetti. Havlayı pırlıyor, boyunlarına bağlı demir zincirleri çekiştiriyor, sahiplerine bağırıyorlardı. Sadece bir kadeh, bir tek içki ver. O zaman ayaklarının dibinde yatıp seni rahat bırakırım. Harry hiç gülecek havada değildi ama güldü yine de. İnsanların içindeki şeytan çıkarılmalı, acıları dindirilmeliydi. Bir sigara yaktı. Duman kıvrılarak pirinç kağıdından yapılmış lambaya yükseldi. Hidarvet'te sen hangi şeytanlarla boğuşuyordu? Onları buraya mı getiriyordu, yoksa burası onun mabedi, sığınağı mıydı? Belki de aradığı cevapların bazılarını bulmuştu. Ama hepsini değil. Asla hepsini bulamazdı. Delilik ve kötülüğün iki ayrı kavram olması, yıkımın amacını aşıp artık anlayamadığımız noktada ona delilik deyip geçmemiz gibi. Birilerinin masum insanların yaşadığı bir şehre atom bombası atmak zorunda olduğunu anlayabiliyorduk. Gelin görün ki Londra'nın kenar mahallelerine hastalık ve ahlaksızlık yayan fahişeleri kesip biçenleri anlayamıyorduk. O yüzden birine gerçeklik derken ötekine delilik diyorduk. Harry'nin canı içmek istiyordu. Sadece bugünün, bu gecenin acısını dindirecek bir kadeh içkiye ihtiyacı vardı. Birisi kapıyı tıklattı. Evet, dedi seslendi Harry. Sesindeki öfke kendisini bile şaşırttı. Kapı açıldı ve önünde siyahi bir yüz belirdi. Harry kadını inceledi. Güzel ve güçlü başı, boynunun altında kısacık bir ceket vardı. Dar pantolonun üzerinden taşan yağları görünüyordu. Kadın doktor, dedi. İkinci hecedeki vurgusu kelimeye Fransızca bir tınık attı. Harry başını iki yana salladı. Kadın ona baktı. Ardından kapıyı kapattı ve gitti. Harry iki saniye sonra sandalyesinden kalktı ve kapıya gitti. Kadın koridorun sonuna varmıştı. Bakar mısın? Diye seslendi. Geri gel lütfen. Kadın durdu ve temkinli gözlerle dedektifi süzdü. 200 kron isterim dedi. Son hecede yine vurgu vardı. Harry başıyla onayladı. Kadın yatağa oturdu ve aklı karışmış bir halde Harry'nin sorularını dinledi. Şeytan kalpli bu doktor hakkında, kadınlarla yaptığı grup seksler, çocukları buraya getirme arzusu hakkında sorular. Her soruda başını anlamaz gözlerle iki yana salladı. Sonunda Harry'e polis olup olmadığını sordu. Harry evet der gibi oynattı başını. Kadının kaşları çatıldı. Bu soruları neden soruyorsunuz? Doktor nerede? Doktor bir katildi dedi Harry. Kadın şüpheyle Harry'e baktı. Biraz sonra doğru olamaz dedi. Nedenmiş o? Çünkü doktor iyi bir adam. Bize yardım ediyor. Harry doktorun onlara nasıl yardım ettiğini sordu. Kadın her pazartesi ve perşembe doktorun çantasıyla bu odaya gelip onlarla konuştuğunu, idrar örneği vermeleri için onları tuvalete gönderdiğini, kan örnekleri alıp onları cinsel hastalıklarla ilgili muayene ettiğini anlatırken Harry oturup hepsini dinledi. Sıradan bir cinsel hastalıkları olduğunda ilaç vererek onları tedavi ediyordu. Daha ciddi salgın bir hastalıkları olduğunda ise gidecekleri hastanenin adresini veriyordu. Başka rahatsızlıkları için de ilaç veriyordu. Asla hiçbirinden para almıyordu. İstediği tek şey fuhuş yapan diğer arkadaşları dışında hiç kimseye bir şey söylememeleriydi. Kızlardan bazıları hasta çocuklarını da getirmişti ama otel sahibi onları odaya sokmamıştı. Harry dinlerken bir sigara içti. Vette senin kendini affettirme yöntemi miydi bu? İçindeki kötülüğü dengeleyen bir çeşit telafi miydi? Yoksa şeytani yanını bastıran, rahatlatan bir şey miydi? Doktor Mengele'nin de çocukları çok sevdiği söylenmez miydi? Dili ağzının içinde büyüyordu sanki. Yakın zamanda bir şey içmezse daha da büyüyüp onu boğacaktı. Kadının konuşması bitti. Elinde tuttuğu 200 kronluk banknotla oynadı. Doktor geri gelecek mi? Diye sordu en sonunda. Harry cevap vermek için ağzını açtı ama dile engel oldu. Çalmaya başlayan cep telefonunu açtı. Ben Hall. Bay Harry, ben Oda Paulsen, hatırladınız mı? Hatırlamadı. Sesi çok genç geliyordu. NRK'dan dedi kadın. Sizi en son Bosa'ya davet etmiştim hani. Program için konuk kovalayan kadındı bu. Onu aç gözleriyle kandırmaya çalışan kız. Bize yarın yeniden konuk olmak ister misiniz diye soracaktım. Kardan adam Zaferi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Evet, öldüğünü biliyoruz ama önemli değil. Böyle insanların aklı nasıl çalışır? Bu insanları hangi isimle? Olmaz dedi Harry. Efendim, size konuk olmak istemiyorum. Ama bu Bosa dedi Oda Paulsen. Tarifi zor olan hayret dolu bir sesle. NRK TV. Olmaz. Dinleyin Bay Harry. Bu konular hakkında konuşmamız sizce de ilginç olma. Telefonu Harry siyah duvara fırlattı. Duvardan sıva parçaları döküldü. Başını ellerinin arkasına koyup patlamasın diye sımsıkı tutmaya çalıştı. Bir şey içmeliydi, herhangi bir şey. Başını kaldırdığında odada yalnızdı. Fenis barda içki servisi olmasaydı Harry belki paçayı kurtarabilirdi. Ya da viskiden çatallaşmış hissiz sesiyle unutma ve affetme hakkında Harry'e bağıran barmenin arkasındaki rafta Jim Beam durmasaydı. Harry diye seslendi barmen. Buraya gel de eski günleri yad ederim. Başımızdan savdığımız korkunç hayaletleri, uyuyabildiğimiz geceleri konuşalım. Belki de her şekilde paçayı kurtaramazdı. Harry mesai arkadaşlarını barın içinde zar zor seçebildi. Onlar da onu görmedi. Danimarka gemilerinin içini andıran peluş kırmızısı cafcaflı barın içine adımını attığında diğerleri çoktan kafayı bulmuştu. Birbirlerinin omuzuna asılıp alkol kokan nefesleriyle bağırıp çağırıyorlar. Stevie Wonder'ın sevgilisini, onu sevdiğini söylemek için aradığını anlattığı şarkısına eşlik ediyorlardı. Görünümleri ve sesleri kupa kaldıran bir futbol takımını andırıyordu. Stevie Wonder tüm kalbiyle sevdiğini söyleyip şarkısını bitirirken Harry'nin üçüncü içkisi barda hemen önüne kondu. Birinci kadeh her yerini uyuşturmuştu. Nefes alamamış, karnadrioksit almanın nasıl bir şey olduğunu düşünmüştü. İkincisi midesini bulandırmıştı. Yine de vücudu ilk şoku atlatmış ve bunca zamandır özlemini duyduğu şeye nihayet kavuştuğunu anlamıştı. Şimdi ise mutlu bir mırıldanmayla ona teşekkür ediyordu. İçi kaynamaya başlamıştı. Ruhunun müziğiydi bu. İçiyor musun? Katrin yanında dikiliyordu. Bu son dedi Harry. Dili artık büyüyormuş gibi değil, pürüzsüz ve yumuşak geliyordu. Alkol telaffuzunu düzeltmişti. İnsanlar onun içtiğini çok zor anlıyorlar, ancak limiti aşınca fark ediyorlardı. Zaten bu yüzden hala bir işi vardı. Son değil, dedi Katrin. Hep ilk olur. Alkolle Savaş Derneği'nin sloganı değil mi bu? Harry başını kaldırıp ona baktı. Masmavi gözler, minicik burun delikleri, dolgun dudaklar. Tanrım ne kadar da güzel, diye geçirdi aklından. Yoksa alkolik misin Katrin Murat? Babam alkolikti. O yüzden mi Bergen'deyken onları ziyarete gitmedin? Sen insanları hasta oldukları için ziyaret etmez misin? Bilmiyorum. Belki onun yüzünden mutsuz bir çocukluk falan geçirmişindir. Ayrım sonu sayfa 231. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Asta Johansen. Asta Johansen. Yalek. Yale. Solihok. Solihøg. Grönlandsleirt. Grönlandsleirt. Ekeberg. Ekeberg. Elikvale. Elikvale. Bose. Bosse. Jim Beam. Jimbeam. Stevie Wonder. Stevie Wonder.